Aydın 9, Karakutu, Soner Yalçın, sayfa 73. Rockefeller Vakfı temsilcilerinin Türkiye ziyareti sonraki yıllarda sıklaştı. Afrika Anadolu yöneticisi Dr. D. Bruce Wilson, yine aynı kuruluştan Mary Elizabeth Tennant, Hasta Bakıcılık Teşkilatı temsilcisi Dr. Wilson ve Miss Worley, Vakfın Orta Doğu temsilcisi Dr. Fred L. Soper vesaire. Atatürk Rockefeller'ın adamlarının hiçbiriyle görüşmedi. İlişkileri çok güvendiği için Saydam soyadını verdiği Doktor Refik Saydam üzerinden yürüttü. Atatürk öldükten sonra da temaslar sürdü. Doktor Refik Saydam artık başbakan idi. Birinci 10 yıllık milli sağlık planının 1946'da hazırlanmasında da Rockefeller memurlarından yardım alındı. Rockefeller bir konunun daha üzerinde çok durdu. Sağlık personelinin maaşı. Devletin memurlara verdiği maaştan çok yüksek bir ücret sistemini kabul ettirdi. Bir sıtma savaş hekiminin maaşı validen fazla, Trahom Savaş Teşkilatı Başkanı'nın maaşı ise milletvekili maaşının 3 katıydı. Şu eklemeyi yapmazsam hatalı değerlendirmelere sebep olabilirim. Cumhuriyet Sağlık Hizmetleri ve Eğitim Öğretiminde Rockefeller Vakfı'na neden muhtaçtı? Mecbur mu kaldılar? Kurtuluş Savaşı hastalıklara karşı da yapıldı. Sıtma ile savaşıldı, tifüs ile savaşıldı, dizanteri ile savaşıldı, kolera ile savaşıldı, iskorbüt ile savaşıldı, lekeli kara humma ile savaşıldı, veba ile savaşıldı. Çiçek, kızamık, kızıl, kabakulak, tetanus vesaire ile savaşıldı. Dipnot, belki ayrıntı gibi gözük açık ama şu gerçek de var. Mikroplarla savaş kavramında olduğu gibi, savaş gibi askeri terminolojiye ait kavramlar tıp diline nasıl, ne zaman, niçin sokuldu? Savaş yıllarında sıhhiye raporlarında hastalığa yakalananlar ve bu hastalıktan vefat edenlere dair veriler tutanaklara kaydedildi. 1920 yılında toplam hastalığa yakalanan 1235 askerimizden 287'si, 1921 yılında 17.166 askerimizden 1409'u, 1922 yılında 28.480 askerimizden 1708'i, 1923 yılında da 7.404 askerimizden 3.122'si hayatını kaybetti. Sıtma hastalığına yakalanan askerlerin oranı %40 idi. Bu hastalık halk arasında da yaygındı. Bu hastalığa yakalananlar yaklaşık %50 oranındaydı. Bu oran bazı bölgelerde daha yüksekti. Samsun'da %70 idi. İstanbul'da üretilen 1250 kilogram kinin halka bedava dağıtıldı. Sakarya Harbi'nden önce 660 tabip, 146 eczacı, 14 diş doktoru olmak üzere 820 sağlık personeli görev yaparken bu sayı Sakarya Harbi'nden sonra 297 tabip, 78 eczacı, 12 diş doktoru olmak üzere 387 sağlık personeline düştü. Bu kadar az sağlık personeliyle büyük sağlık mücadelesi verildi. Bu azimli mücadeleyi verenlerin başında bir kurum geliyordu. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından 9 gün sonra 2 Mayıs'ta kurulan Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti, yani Sağlık Bakanlığı. Mecliste Sağlık Bakanlığı kurulması görüşmesi 1 Mayıs 1920 tarihinde başladı. Görüşmeler sırasında önemli tartışmalar yaşandı ve bazı milletvekilleri ayrı bir bakanlığa ihtiyaç olmadığını, İçişleri Bakanlığı bünyesinde devam etmesi gerektiğini savunurken, bazı milletvekilleri de sosyal yardımın bu bakanlık ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirtiyordu. Atatürk'ün ısrarıyla bakanlık kuruldu ve sağlık hizmetleri devletin asli görevi olarak kabul edilerek bakanlık ve yerel yönetimler, yani il özel idareleri ve belediyeler arasında paylaştırıldı. Anadolu hastalıktan kırılıyordu. Trahom nedeniyle Adıyaman'ın adı Körler Memleketi olmuştu. Trabzon, Adana, Gaziantep, Malatya, Urfa, Maraş, Besni, Kilis ve Sivere'in durumu farklı değildi. 1921 yılında hastaneye yatanların sayısı 13.486 idi. 1923 yılında 1.170.094 kişi oldu. Sağlığın önemini bizzat kendinden bilen Mustafa Kemal'in açılışını yaptığı 1. Milli Tıp Kongresi 1-3 Eylül 1925 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirildi. Kongrede sıtmanın en çok görüldüğü il ve bölgeler belirlendi. Hastalığın önlenmesinde tedavinin yanı sıra bu bölgelerde hastalığa yol açan sivrisineklerin yok edilmesi, bu amaçla da bataklık ve durgun suların kurutulması gerektiği vurgulandı. Dert aynıydı. Personel yoktu, teçhizat yoktu, para yoktu. Denize düşenler yılana sarıldı. Rockefeller dünyadaki antikomünist hareketleri destekleyen en büyük kasaydı. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin Rockefeller için anlamı Sovyetler Birliği güdümüne girmesinin önlemini almaktı. Öyle ki William Andrew Horsley Gant 1892-1980 Amerikalı fizyolog ve psikologdu. Sağlık araştırması yapmak gayesiyle Amerikan Yardım İdaresi American Relief Administration ARA heyetiyle 1922 yılında Sovyetlerin Petrograd kentinde çalışmaya başladı. Rus meslektaşlarından Nikolay Zelheim tarafından deneysel psikoloji mucidi yani köpeğiyle meşhur Ivan Pavlov ile tanıştırıldı. Deneysel Tıp Enstitüsü'ndeki laboratuvarında çalıştı. Gant, Sovyetler Birliği'nde sağlık alanında yaşanan gelişmeleri 1924 yılından itibaren düzenli olarak British Medical Journal'da yayınlamaya başladı. Sovyetler Birliği tıbbının amacı tek başına hasta bireyleri iyileştirmekten çok sağlıklı bir toplum yaratmaktır. Örneğin hava kirliliğine karşı dünyada önlem alan ilk ülke olmuştur. Bu makaleler özellikle Amerikalı ve İngiliz hekimler arasında büyük ilgi uyandırdı. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi dünyanın en zengin ve gelişmiş ülkelerinde dahi başa çıkılamayan ve REM gibi sağlık sorunlarında elde edilen başarılar inanılmazdı. Rockefeller Sovyetler Birliği sağlık çalışmalarından çok etkilenen Amerikan Yardım İdaresi'ni 1923 yılında kapattırdı. Sağlığın toplumsal belirleyicilerini göz ardı ederek hastalıkları yalnızca biyolojiyle açıklayan ve bireylerin kişisel sorunu olarak kabul eden Rockefeller tıp anlayışı, gözlemcilerin Sovyetler Birliği'ni Amerikalı hemşire Anna Jones Haynes gibi sağlık cenneti gibi göstermesini komünist zırvası olarak yaftaladı. Ama Gant'ı transfer etti. Ona John Hopkins Psikiyatri Kliniği'nde 1929 yılında Pavlovian laboratuvarını kurdurdu. Gant 1964'e kadar buranın başkanlığını yaptı. 1970'te Nobel Tıp Ödülünü aldı. Şunu demek istiyorum. Rockefeller Sovyetler Birliği'ndeki tıbbı kendi ülkesine getirirken Türkiye'nin bu ülkeyle sağlık üzerinden ilişki kurmasını engelledi. Rockefeller'ın Türkiye'deki sağlık çalışmalarını organize etmesinin birden çok amacı vardı. Türkiye Valisi Hoca Bey Doğramacı. Peki çok partili hayatta ilişkiler nasıl gelişti? Rockefeller arşivinin 1950'lerden sonraki yıllarında Türkiye'den en çok bir kişinin adı geçiyor: İhsan Doğramacı. Doğramacı Rockefeller için o kadar önemli olmalı ki vakfın 50. kuruluş yıl dönümünde dünyadan davet edilen sayılı isimlerden biri oldu. Orta Doğu'dan tek kişi oydu mesela. Dipnot: o yıllar Orta Doğu ülkelerinin tıp eğitim merkezi Türkiye'ye yapıldı. Örneğin Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin yaklaşık %10'u Irak, Lübnan, Suriye, İran ve Afganistan'dan geliyordu. Endüstriyel tıp Orta Doğu'ya Türkiye üzerinden geldi. Karizmatik liderliği, enerjisi, coşkusu ve mesleki yetkinliğiyle Rockefeller'ın övgüsünü kazanan Doğramacı'ya sadece Rockefeller Vakfı 1956-1967 yıllarında 1 milyon dolar ki bugünün parasıyla 40 milyon dolara yakın para verdi. Rockefeller'ın Doğramacı'yı çok güçlü hale nasıl getirdiğini somut bir olay üzerinden yazmalıyım. Rockefeller'ın yardımıyla Doğramacı Hacettepe Tıp Fakültesini kurmak için kolları sıvadı. Devlet Planlama Teşkilatı 1963 yılı başında Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazı yazarak 1963 uygulama planında yer alan Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulacak Hacettepe Tıp Fakültesi'nin hazırlık çalışmaları hakkında bilgi istedi. AÜ Tıp Fakültesi bu durumdan haberdar olunca kıyamet koptu. Başbakan İsmet İnönü'nün özel doktoru olan Profesör Zafer Paykoç aracılığıyla başbakandan randevu istediler. İnönü toplantıya Maliye Bakanı Ferit Melen ve Milli Eğitim Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu'nu da çağırdı. İnönü 1963 bütçesinde böyle bir destek hükmü olup olmadığını sorunca bakanlar kesinlikle olmadığını söyledi. Ama yine de Hacettepe Tıp Fakültesi kuruldu. Milli Eğitim Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu kararı onaylamadı, istifa etti. 12 Haziran 1963'te Bursa Milletvekili Doktor İbrahim Öktem Milli Eğitim Bakanı oldu ve Öktem ilk imzasını da Ankara Üniversitesi'ne bağlı Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruluşuna attı. Doğru amacı budur. Vatan Gazetesi röportajını aktarmalıyım. Şöyle dedi namı diğer Hoca Bey. Bakın 1954'te Demokrat Parti'den bana milletvekilliği teklifi geldi. Özür diledim ve yapacağım başka işler var dedim. Çeşitli vesilelerle bu tekrarlandı. Hepsinde aynı şeyi söyledim. 1965'te ise bütçe onaylanmayıp İsmet İnönü hükümeti istifa edince Saadettin Bilgiç bizzat gelip sizin isminiz üzerine anlaştık dedi. Başbakanlık önerdi. Ona da yanıtım hayır oldu. Yine dönemin başbakanı Turgut Özal ilk kabinesini oluştururken bana Dışişleri Bakanlığı teklif etti. Onu da başladığım işi bitirmek istiyorum diye nazikçe reddettim. Döndüğümde kendimi lisede görünce Kenan Evren'e bunu yaptığınız gün istifa ederim dedim. Ya Cumhurbaşkanlığı teklifi? Artık onu şimdi söylemem. 16 Nisan 2006. Buraya Oda TV haberini eklemeliyim. Eski başbakanlık yetkilisinin verdiği bilgiye göre Abdullah Gül başkanlığındaki ilk AKP hükümeti Doğramacı'nın Ankara Bilkent'teki evinde kuruluyor. Masanın bir ucuna Abdullah Gül oturuyor, diğer ucuna Tayyip Erdoğan. Bakanlar kurulu listesini hazırlıyorlar. Doğramacı müzakere odasına giriyor mu bilmiyoruz. Ama kesin olarak bildiğimiz bakanlar kuruluna kimlerin gireceği hesaplanırken Doğramacı'nın da evde olduğudur. 16 Temmuz 2009. Hoca Bey Türkiye valisiydi. Genelde Profesör Doğramacı Ankara Üniversitesi fakülteleri Hacettepe, Trabzon, Sivas, Kayseri, Samsun, Eskişehir, Kuzey Irak'ta Amerikan Üniversitesi gibi birçok tıp fakültelerinin kuruluşuna yaptığı destekle tanınıyor. 12 Eylül 1980 darbecilerine özel vakıf üniversiteleri kurulması yasası çıkarttırarak Bilkent ve diğerlerini kurmasıyla biliniyor. Oysa Türkiye'de tıp eğitimi müfredatına ne derecede katkı sunduğuyla ilgili tek çalışma yok. Rockefeller kayıtlarında şu cümleler var. Ankara ve Erzurum tıp merkezlerinde ve Ankara'nın Gülveren bölgesinde bir klinikte aile planlaması projelerinde görev alan doktor ve hemşirelerin maaşları için Rockefeller Vakfı'na başvurdu. Vakıf memurları kendileri için Doğramacı'ya böyle bir talepte bulunmalarını sağlama konusunda gizlilik gösteriyorlar. Kapalı kapılar ardında neler olduğunu daha yeni öğreniyoruz. Rahmetli Uğur Mumcu'yu anımsatmalıyım. Profesör Doğramacı'nın 1952 yılında yazdığı Annenin Kitabı adlı kitabının intihal olduğunu 1981 yılında Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesinde satır satır ortaya çıkardı. Kitap ABD'li Dr. Benjamin Spock'ın 1946 yılında çıkan Bebek ve Çocuk Bakımı, Baby and Child Care eserinden kaynak gösterilmeden çalınmıştı. Konu yıllarca tartışıldı, mahkemelere intikal etti. Gerçekten kitap çalıntı mıydı? Doktor Spock, John D. Rockefeller'ın tıp sağlık hizmetleri konusunda akıl hocası olan William Thomas Grant adına kurulan vakfın önemli çocuk psikologlarından biriydi. Ve aslında meselenin özü şu muydu? ABD'de tek kitap yazılıp dünyaya bunu değişik isimlerle mi yayımladılar? İşin özü endüstriyel tıp bakış açısını dünyaya öğretmek miydi? Doktor Spock'ın kitabı dünyada 42 dile çevrildi ve 51 milyon adetle tarihin en çok satan kitaplarından biri oldu. Kitap dünyada çocuk eğitiminde köklü değişimlere yol açtı. Rockefeller tıp anlayışının bir yansımasıydı bu kitap. Kaç ülkede kaç saygın bilim insanının imzasıyla yayınlandı acaba? Türkiye'de yıllardır Doğramacı'ya şu eleştiri yapılıyor. 12 Eylül 1980 darbecilerine Yüksek Öğretim Kurulu yani YÖK yasasını çıkartarak üniversiteleri bilim yuvası olmaktan çıkardı. Kimse Rockefeller eliyle bunun yapıldığı ve başta tıp olmak üzere üniversite eğitimini nereye sürüklediği konusundan hiç söz etmedi. Dipnot, Dünya Sağlık Örgütü kurulurken Türkiye'den tek imza vardı, doğramacı. Keza Ankara Üniversitesi Rektörü 1963-65, ODTÜ Mütevelli Heyeti Başkanı 1965-67, Hacettepe Üniversitesi Rektörü 1967-1975, Tıp ve Sağlık Bilimleri Milli Konseyi Başkanı 1974-1981, YÖK Başkanı 1981-1992, Uluslararası Pediatri Kurumu Başkanı, UNICEF Yürütme Kurulu Başkanı 2 dönem, Dünya Sağlık Örgütü'nde çok sayıda görev, Uluslararası Çocuk Merkezi Yönetim Kurulu üyesi, Uluslararası Çocuk Konuları Araştırma Merkezi Onursal Bilim Danışmanı, Uluslararası Tıbbi Araştırma Merkezi Onur Kurulu üyesi, Uluslararası Yüksek Öğretim Konferansı Onursal Başkanı, Profesör Doğramacı başta tıp olmak üzere Türk eğitimini Amerikan sistemine dönüştürdü. Bizim ülkemizde endüstriyel tıp tartışması yasak. Tıp fakülteleri dokunulmaz ve bir ezber sürekli tekrar ediliyor. Bu bilimdir. Hangi bilim? Sermayeye dönüşen bilim mi? Eğitimli uzmanların isteneni ürettiği teknolojik ilerleme bilim sayılır mı? Fedakarca insanlığa hizmet etmek için tüm zamanını bilimsel araştırmaya ayıran, hakikate aşkla bağlı bilim insanı, her biri devasa bütçeli araştırma geliştirme kurumlarından maaşını primini ödeyen sermayenin menfaatine çalışan ücretli emekçiye nasıl dönüştürüldü? Hedef fen liseleri. Rockefeller Vakfı Türkiye'deki en büyük bağışlardan birini fen liselerine yaptı. Sadece Rockefeller değil, belgeleri Rockefeller arşivinde bulunan Ford Vakfı'nın Türkiye hibeleri arasında en büyük rakamları yine 1962 yılında hayata geçirilen fen liseleri aldı. Ford Vakfı'nın o dönemde Türkiye temsilcisi olan, dünyada matematiği popülerleştiren Eugene Northrop'un çabasıyla bu okullara paralar verdi. Ortaokul Fen Bilimleri Ulusal Lisesi Projesi $2,032,324, günümüzün parasıyla $85,3 milyon. Milli Eğitim Bakanlığı 1963, 1965, 1966. Ulusal Fen Lisesi Projesi'nin genişletilmesi $275,000, günümüzün parasıyla $11,3 milyon. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK ve Bilimsel Eğitim Geliştirme Komisyonu ile birlikte 1967-1968. Dipnot. Bu anlayış halen devam etmektedir. Örneğin Pfizer, GlaxoSmithKline ve İngiliz İlaç Endüstrisi Birliği, İngiltere'deki liselere fen eğitimi materyali bağışlayarak ilaç endüstrisinin nasıl yardımsever olduğunu müfredata koydurdu. İlaçsız sağlık mümkün değildir. Matematik çalışmaları $401,000, günümüzün parasıyla $16,8 milyon. Türkiye Saf ve Uygulamalı Matematik Derneği 1962-66. Dipnot, Rockefeller matematik fonları Türkiye ile sınırlı olmadığını tahmin edersiniz. Örneğin Almanya Göttingen Üniversitesi'nde 1926-1929 yılları arasında matematik enstitüsü kurulmasını da destekledi. Evet, Türkiye'de sağlık ve eğitim politikalarının mimarı sadece Rockefeller değildi. Ford Vakfı'nın para yardımlarıyla konuyu toparlayayım, artık çok uzadı. Matematik ve fiziksel bilimlerde yüksek lisans programları $2,413,800, günümüzün parasıyla $101,3 milyon. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1961, 1963, 1965, 1968 ve 1971. Biyoloji programı $301,000. Günümüzün parasıyla $12,6 milyon. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1967. Temel bilimler lisans programları $223,000. Günümüzün parasıyla $9,3 milyon. Hacettepe Bilim Merkezi Vakfı 1967. Hacettepe Fen Fakültesi. Temel bilimler, yurt dışında yüksek lisans eğitimi $250,000, günümüzün parasıyla $10,5 milyon, TÜBİTAK 1964. Ankara Üniversitesi yeni lisans fizik dersi programı 48 bin dolar. Günümüzün parasıyla 2 milyon dolar. TÜBİTAK 1969-1971. Teknoloji Bilgi İşlem Merkezi ve Bölümü Bilgisayar Bilimleri Fakültesi 37 bin dolar. Günümüzün parasıyla 1,5 milyon dolar. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1964-1967. Restorasyon ve Koruma Bölümü 357 bin dolar. Günümüzün parasıyla 14.9 milyon dolar. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1965-1969. Ford Vakfı Türkiye'deki bilimsel gelişim için 1952-1971 yıllar arasında toplam 6 milyon 310 bin 112 dolar günümüzün parasıyla 265 milyon dolar harcadı. Eğitim, öğretim, sosyal bilimler çalışması, hastaneler, iktisadi danışmanlık, İngilizce dil öğretilmesi gibi toplantıda 16 milyon 57 bin 373 dolar günümüzün parasıyla 680 milyon dolar verdi Ford Vakfı. Dipnot, mesela İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne 1 milyon 55 bin dolar, günümüzün parasıyla 44.3 milyon dolar. Türkiye Yönetim Derneği'ne Türk Sevk ve İdare Derneği TİSİT 1 milyon 303 bin dolar, günümüzün parasıyla 54.7 milyon dolar. Türk Sosyal Bilimler Derneği'ne 166 bin dolar, günümüzün parasıyla 6.7 milyon dolar. Hacettepe Bilim Merkezi Vakfı Nüfus Etütleri Enstitüsü'ne 682 bin dolar, günümüzün parasıyla 28.6 milyon dolar. Danışmanlık ve idari harcamalara 1 milyon 658 bin 255 dolar, günümüzün parasıyla 69.6 milyon dolar verdi. 9. ayrımın sonu. Sayfa 82.